Ayrım 8.
O zaman mesele yok. Gel otur, biraz dinlen. Yoruldun mu? Yardımcı komutanın karşısındaki deri koltuklardan birine oturdu. Önemli değil efendim dedi. Komutanın morali yerindeydi. Masanın üzerindeki sigaralıkta duran sigaralardan bir tane aldı, yardımcısına da bir tane uzattı. Yardımcı önce komutanın, sonra kendisinin sigarasını yaktı. Komutan sigarasından derin bir duman çektikten sonra, "Bizler yıllardır kışlalarda eğitimin içerisindeydik, neden?" dedi. "İşte bu günler için ve böyle günler gelmiş. Bize böyle önemli görevler verilmişken, yorgunluktan şikayet etmek bize yakışmaz. Bak, az önce birden içime bir ilham geldi ve bir şiir yazdım. Şunu okuyayım, dinle." Komutan defterini açtı, şiirini okudu. Yardımcı pür dikkat dinliyordu. Şiir bitince komutanı coşkuyla kutladı. "Gerçekten çok güzel bir şiir komutanım," dedi. "Sizin bütün şiirleriniz çok güzel zaten. Ben sizin yerinizde olsam bu şiirleri toparlar bir kitap haline getirirdim. Dönüş yana çıkartırdım. Böylece binlerce insan şiirlerinizi okuyup doğruyu görmekte güçlük çekmezlerdi. Ve o kendilerine yazar adını takan zıpçıklılar da gerçek şiirin ne olduklarını görürler, görürler de belki utanırlar." Komutan "ha ha" diye güldü. "Onlar da utanacak surat nerede?" dedi. "Yazdıkları uyduruk şeylerde ne bir mana var, ne bir makam, ne bir uyum. Benim ilkokuldayken yazdığım şiir bile onlarınkinden güzel." Yardımcı sigarasının ucunda uzayan külü kül tabağına serpti. "Komutanım," dedi, "eğer izin verirseniz bu son şiirinizi de bu akşam dershanede askerlere okutayım. Hem maneviyatları gelişsin hem de moralleri güçlensin." Komutan kabul anlamında başını salladı. "Elbette, elbette," dedi. "Ben bu şiiri yalnızca kendim okuyayım diye yazmıyorum. İnsanlar faydalansın diye yazıyorum. Geçen günlerde bu hainlerin babaları gibi taptıkları bir adamın şiir kitabı geçti elime. Abuk sabuk bir şeyler yazmış herif. Güneşi zapt edeceğiz diye. Yahu ne saçma şey. Güneşi zapt edeceğiz. Yahu be salak herif. Güneşi zapt etmek kim, sen kimsin? Bak Amerikalılar Amerikalıyken, ellerinde onca olanak varken aya bile gene gidebildiler. Güneşe yaklaşamıyorlar bile. Sen güneşin nasıl kızgın yanar bir şey olduğunu biliyor musun? Sen kimsin de güneşi zapt edeceksin? İşte bunlar insanları böyle kandırıyorlar. Adam şiir okuyor, güneşi zapt etmeye kalkışıyor, sonra da başı derde giriyor. Tabii kafası çalışmayan cahil insanlar da bunlara inanıyor. Herif bir baltaya sap olamamış, evi yok, barkı yok, çalışmayı sevmiyor, güneşi zapt edeceğiz falan diye şeyler duyunca belki de doğrudur. Bakarsın zapt ederler de bana da oradan birkaç yüz metrekare arsa verirler diye düşünüyor ve bunların peşine takılıyor. Yardımcı komutanın karşısındaki koltukta iğreti bir şekilde oturuyor, saygısızlık etmemek için sigarasını bile rahat rahat içemiyordu. "Haklısınız efendim," dedi. "Cahil insanların beyinlerini böyle yıkıyorlar. Bir sürü ipe sapa gelmez şeyler söylüyorlar, bazıları da oltaya takılıyor. İşin enteresan yanı, içlerinde bir sürü okumuş, üniversiteler bitirmiş insanlar da var. Bu işlerin elebaşıları onlar zaten. Bunlara çok dikkat etmemiz ve gözlerimizi bir an bile üstlerinden ayırmamamız lazım. Bu arada tekrar tekrar söylüyorum ama bir daha söylemek zorundayım. Bizim erlere de erbaşlara da çok dikkat etmeli. Sürekli kontrol altında tutmalıyız. Bu hainler hiçbir şekilde konuşmalarına izin vermemeliyiz. Bu hainler şeytan çünkü. Bakarsın bir iki çocuğu kandırırlar, ondan sonra bir sürü kötü şey olur. Düşman her türlü yolu kullanmak isteyecektir. Bunu bir an bile aklımızdan çıkartmamalıyız. Yardımcı bu sözlerin kendisi için bir uyarı niteliği taşıdığını anlamıştı. "Bu konuda siz merak etmeyin komutanım," dedi. "Askerleri gruplara ayırdım. Öyle bir sistem kurdum ki bütün gardiyanları birbirlerine denetlettiriyorum. Her grup başı bir başka grup başını denetliyor, içeride sinek uçsa haberimiz oluyor." "Oluyor diyorsun ama hala koğuşlar arası haberleşmeyi önleyemedik. Hatta dışarıyla bile haberleştikleri yolunda belirtiler var." "Bu konuyu sıkı sıkı araştırıyorum komutanım. Çok kısa bir zamanda bunu da ortaya çıkartacağımızı sanıyorum." Komutan ağzını açıp uzun uzun esnedi. "Sanıyorum manıyorumla bu işler yürümez," dedi. "Kesinlikle sona ermeli. Haberleşmenin sürdüğünü bir daha duymayayım. Aklımdayken şunu da söyleyeyim. Az önce getirilen haini gördün değil mi?" Yardımcı evet anlamında kafasını salladı. "İşte bu adam sürekli izlenecek. En uyanık gardiyanlardan birini bu iş için görevlendir. Herifin bütün davranışlarını bilmek istiyorum. Henüz buraya yeni gelmesine ve tam olarak tanıyamama rağmen içimden bir ses bana bu herifin çok karanlık bir tip olduğunu söylüyor. Bu herif hakkında düzenli bilgi istiyorum. Adını biliyor musun? Ben söyleyeyim. Abuzer. Şimdi görevinin başına dönebilirsin. Gerekirse ben seni çağırtırım." Yardımcı selamını verip odadan çıktı. 10. Abuzer koğuştan içeri girince bir süre durdu, içeriye göz attı. İyi günler beyler dedi. Koğuşta bulunanlar dikkatlerini ona çevirdiler ve yeni geleni selamladılar. Abu Zer sırayla hepsinin ellerini sıktı. Sonra koğuşun ortasında durup hepsine hitaben adım Abu Zer dedi. Hepinize geçmiş olsun. Abu Zer'e oturması için yer gösterdiler. Abu Zer kendine gösterilen üst ranzalardan birine tırmanmak istedi. Bu sırada emniyette çok ağır biçimde hırpalanan kollarını ağrılar saplandı. Diğerlerinden birkaçı yardım edip Abu Zer'in yukarıya çıkmasını sağladılar. Oradakilerden biri askıdan mı diye sordu. Evet dedi Abu Zer, çok mu ezdiler? Herkese yaptıklarını bana da yaptılar. Parmaklarında kabloların bağlandığı yerler iltihap toplamış. Onlara ilaç sürmek gerekli. Abu Zer'le sohbet eden kişi oradakilerden birisine seslenerek iltihap merhemini vermesini söyledi. Çok geçmeden merhem gelmiş ve Abu Zer'in iltihaplı bölgelerine sürülmüştü. Koğuş içinde çift katlı ranzaların yan yana dizildiği bir yerdi. Havalandırmaya bakan önü demir parmaklıklı bir penceresi bulunuyordu. Bu pencereden bakıldığında havalandırmanın beton duvarları ve bu duvarların üzerinde dolaşan askerler görülüyordu. Ayrıca her koğuşun kendine ait tuvaleti bulunmaktaydı. Koğuşta fazlaca ranza olmasına karşın o anda 5 kişi kalıyordu. Abu Zer'in gelmesiyle bu sayı 6'ya yükselmişti. Abu Zer'in ranzaya oturmasıyla birlikte diğerleri de onun çevresine toplandılar. Bunlardan siyah saçlı, gözlüklü, orta boylu, 30 yaşlarında olanı Abu Zer'in yanına oturmuştu. Abu Zer'e ilk yakınlığı da bu şahıs göstermişti. Tekrar hoş geldin dedi. Gerçi bu durumda hoş geldin denilmez ama başka söyleyecek söz bulamıyoruz. Benim ismim Mesut, buranın eskilerinden sayılırım. Bu arada sana diğer arkadaşları tanıştırayım. Şu hemen yanı başında oturan arkadaşın ismi Halil'dir. Onun yanındaki genç arkadaş Bayram'dır. Diğeri Yusuf ve şu yan ranzada oturan arkadaş da Murat'tır. Şu anda seninle bu koğuşta 6 kişi olduk. Burası bazen tıka basa dolar. Bazen cezaevi idaresi koğuşları dağıtır, bazılarımızın yerlerini değiştirir. Zamanla sen de bunları yakından tanıyacaksın. Karnın aç mı? Yemek saatine daha 1-2 saat var. Bisküvi getirelim mi sana? Fena olmaz dedi Abu Zer. Bayram isminde olanı hemen yerinden fırladı. Dolaptan bisküvi alıp getirdi. Oldukça genç biriydi Bayram. Abu Zer daha sonra onun henüz lisede okuduğunu öğrenecekti. Aydınlık yüzünün ortasında, yuvaların içerisinde ışıl ışıl yanan gözleri vardı. Küçük ağzının üstüne okka gibi bir burun oturmuştu. İlk bakışta bile sıcacık, cıvıl cıvıl bir genç olduğu anlaşılabiliyordu. Abu Zer bisküvisini yemeden önce izin isteyerek lavaboya gidip elini yüzünü sabunla yıkadı. O sırada gözü aynaya takıldı. Neredeyse kendini tanıyamayacaktı. Kafasındaki saçlar kökünden kazınınca kafatası tüm ayrıntılarıyla ortaya çıkmıştı. Uzayan sakalı yine aynı saç makinesiyle kesilmiş, dalga dalga garip bir şekle bürünmüştü. Gözlerinin altı çökmüş, ince ince halkalar belirmişti. Suratı zayıflamış, elmacık kemikleri dışarıya fırlamış ve rengi tamamen soluklaşmıştı. Morali bozuldu. Aynaya daha fazla bakmak istemedi. Geri dönüp bisküvisini yemeye başladı. Zor günler geçirdin mi dedi Mesut. Abu Zer bisküviyi ağrıyan çenelerini fazla zorlamamak için ağır ağır yiyordu. Eh dedi, herkes gibi. Bayram, istersen süt de var dedi gülümseyerek. Yan taraftan onları dinleyen ve keskin bakışlarla Abu Zer'i uzun uzun süzen Murat söze karıştı. Kısa gövdesinin üzerinde yine kısa bir boyun, bu boyun üzerinde de irice bir kafa oturmuştu. Sivri burnuyla dudakları arasında ince bıyıkları kömür karası gibi duruyordu. Murat, hangi gruptansın diye sordu. Abu Zer ağzındaki bisküviyi çiğnemeyi sürdürerek sorunun geldiği tarafa baktı. Bir türlü anlayamıyorum dedi. Yüzünde anlamsız bir ifade belirmişti. Nedir bir grup? Her yerde aynı soruyu soruyorlar ve ben verecek cevap bulamıyorum. Başka nerede sordular bu soruyu? Emniyette. Yan taraftaki yine keskin bakışlarla Abu Zer'i süzerek sen ne cevap verdin onlara dedi meraklı bir sesle. Sana verdiğim cevabı. Murat Abu Zer'e kuşkuyla baktı. Doğru mu söylüyorsun acaba diye sordu. Abu Zer bu patavatsızlığa aldırmaz gibi davrandı. Bakışlarını Mesut'a çevirdi. Farkındaysınız şu anda leş gibi kokuyorum dedi. Boynuma ve enseme yapışan saç telleri de beni uyuz eşekler gibi kaşınmaya zorluyor. Acaba beni bu pislikten arındıracak bir yol gösterebilir misiniz? Bayram hemen yerinden fırladı. Ben sana şimdi su ve sabun hazırlarım dedi. Tuvalette dökünürsün. Murat yeniden söze karıştı. Az önceki soruma cevap vermedin ahbap dedi Abu Zer'e. Burada herkes birbirine açık olmak ve birbirinin içeride ne halt yediğini bilmek zorundadır ki kime nasıl davranacağımızı bilelim. Başkalarına karışmam ama ben şahsen bu konularda çok titizimdir. Ve birlikte kalacağım insanı tanımak zorundayım. Bu yüzden az önceki soruma cevap vermeni bekliyorum. Murat'ın bu davranışı diğerlerinin de canlarını sıkmışa benziyordu. Bunlar daha sonra konuşulabilir dedi Mesut. Nasılsa zamanımız çok. Önce arkadaşımızın ihtiyaçlarını karşılayalım ve dinlenmesini sağlayalım. Ötekisi bir hayli ısrarlıydı. Yine de beraber kalacağımız insanı tanımak hakkımızdır. Abu Zer elindeki bisküvi paketini kenara koydu. Sözlerine hak vermeyi inan çok isterdim dedi. Ama burası bir otel odası olsaydı. Ancak hepimizin bildiği gibi burası maalesef bir otel değil ve insan oda arkadaşını kendisi seçemiyor. Bu yüzden bazı şeylere katlanmak zorundayız. Doğru mu yalan mı söylediğim şeklindeki soruna gelince. Seni de az önce söylediğin gibi henüz birbirimizi yeterince tanımıyoruz. Bunun için aceleci davranmaya gerek yok. Şimdi izin verirseniz şu pis kokularımdan bir an önce arınmak ve rahatlamak, ardından da rahat bir yatakta uyumak istiyorum. Sizlerin de bildiğiniz gibi 3 aydır emniyet müdürlüğündeydim ve beton üzerinde rahat uyunmuyor. Abu Zer'in sözlerinin sonunda Bayram'ın onu çağıran sesi duyuldu. Abu Zer o tarafa gitmeye hazırlanırken Mesut ona kendi temiz iç çamaşırlarından bir takım ve bir de alt üst eşofman verdi. Abu Zer tuvalete girip vücudunun titremesini aldırmadan soğuk suyla yıkandı. Akşam yemeği tam pişmeden bırakılmış, bol sulu kuru fasulye ve bulgur pilavından ibaretti. Buna rağmen Abu Zer yemeğe büyük bir iştahla saldırdı ve kendi yemeğini bitirdikten sonra diğerlerinin yiyemediği fazlalıkları da sildi süpürdü. Yemekten hemen sonra boştaki üst ranzalardan birine uzandı ve kafasını yastığa koyar koymaz da derin bir uykuya daldı ve ancak sabah sayımında gardiyanların gürültüsüyle uyanabildi. Gardiyanlar sayım yapıp gittiler. Abu Zer kendine gelebilmek için bir süre ranzada oturdu. Sanki günlerce bir dakika bile gözünü kırpmamış, sanki binlerce ton yükü sırtında taşımış gibi hala uykusuzdu, yorgundu ve eziyet altında zayıf düşen bedeni ağrılar içerisindeydi. Özellikle sağ kolu daha fazla sızlamakta, idrarını yaparken idrar yollarında keskin yanma hissetmekteydi. Bu yanma idrarını yapmayı başlı başına bir sorun haline getirmişti. Abu Zer ranzasında dinlenirken başucunda Bayram belirdi. Yüzü yine ışıl ışıldı ve gülümsüyor, iltihaplı yerlerine sürmesi için Abu Zer'e merhemi uzatıyordu. Abu Zer merhemi aldı ve Bayram'a oturmasını söyledi. Bir yandan merhemi iltihaplı bölgelere sürerken bir yandan da sohbete başladılar. ''Çok genç görünüyorsun'' dedi Abu Zer. ''17 yaşındayım. Annen baban sağ mı?'' ''Sağ, onlar da İstanbul'dalar. Babam da annem de fabrika işçisi. İki de kardeşim var, biri erkek biri kız. Erkek 11 yaşında, kız 8 yaşında. Onları görebiliyor musun?'' Ziyaret günleri yasaklanmazsa görüşebiliyoruz. Seninkiler sağ mı? Abu Zer hayır anlamında başını salladı. Kimsen yok mu? Abu Zer yine kafasını salladı. Bayram üzüldü. Ve karşısındakine böyle bir soru sorup onu da üzdüğü için kendine kızdı. Yumuşak yürekli duygusal bir çocuktu. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjisiyle herkesin yardımına koşardı. Sohbete Mesut da katıldı. Burada doktor bulunur mu diye sordu Abu Zer. Bulunur dedi Mesut ama doktora çıkmak bir derttir. Çıkıp muayene olmaya kalkışmak ayrı bir dert. Önce doktora çıkacaklar listesine yazılacaksın. Canları isteyince seni çağırırlar. Doktor karşısına gelene hasta gibi değil, düşmanmış gibi bakar. Ona göre buradakiler vatan hainidir, yalancıdır, sahtekardır. Bu düşüncenin sonunda da ölümcül durumda görmediklerine inanmaz ve inanmadıklarını da gardiyanlara dövdürtür. Abu Zer merhemin kapağını kapadı, kutusuna koydu ve Bayram'a geri uzattı. Yine de doktora görünmek isterim dedi. Karar senin dedi Mesut. Denemekte fayda var. O sırada koğuşun demir kapısındaki gözetleme deliğinde bir çift göz belirdi. Abu Zer'le göz göze geldiler. Abu Zer ona elini salladı. Günaydın dostum dedi. Orada yabancı gibi durma, içeriye buyur. Kapıdaki bu sözlere şaşırmıştı. Ukalalık istemem diye sert bir biçimde konuştu. Abu Zer karşısındakinin sertliğini aldırmadı. Doktora çıkmak istiyorum dedi. Zamanı gelince çıkarsın dedi kapıdaki. Abu Zer güldü. Hastalığın da zamanı mı olurmuş birader dedi. Bu meret şey insana randevuyla gelmez ki. Çok gevezelik etme diye bağırdı kapıdaki. Sen yeni gelmişsin galiba. Evet. Daha dersini almadığından belli. Böyle devam edersen doktorla mecburen tanışacaksın. Ama o zamana kadar vücudunda sağlam kemik kalmayacak. Kapıda bir başkasının sesi daha duyuldu. Ne diyor? Kimmiş bu yahu? Yeni gelen. Sırtı kaşınmış da biraz kaşımamızı istiyor. Öteki şunu bir de ben göreyim diyerek diğerini kenara itti. Kafasını deliğe yerleştirip Abu Zer'e baktı. Sen misin o diye sordu. Kimden bahsettiğinizi anlayamadım dedi Abu Zer. Seninle yakında görüşeceğiz, o zaman anlayacaksın. Olabilir tabii dedi Abu Zer ama önce doktora gözükmek istiyorum. Ancak ondan sonra sizin arzunuzu yerine getirebilirim. Malum herkesin kendine göre prensipleri vardır. Ben işlerimi sırasıyla hallederim. İnsan sırayı bir kere şaşırdı mı bütün işler birbirine karışır. Abu Zer sözlerinin sonunda kapıdakilerin birden kaybolduğunu gördü. Dışarıda başka bir ses duyuldu. Ne var? Ne oluyor orada? Az önce Abuzer'le konuşan cevap verdi. Yeni gelen kişi doktora gitmek istiyormuş komutanım. Ayrıca çok ukala bir tip. Aklı sıra bizimle gırgır geçmeye kalkışıyor. Hangisi o? İşte bu komutanım. Delikte yeni bir surat belirdi. Bu yüz yardımcının yüzüydü. Abuzer'e dikkatle baktı. Sen misin o? Evet benim. Seni tanıdım. Dün gelen gevezesin sen. Ne çabucak hastalandın da doktora çıkacaksın. Özür dilerim. Ancak şunu belirtmeliyim ki hastalığın burada başlamış değil. Daha önceden kalan bir rahatsızlık. Neymiş rahatsızlığın? Abuzer kolunu gösterdi. Kolum ağrıyor. Yardımcı küçümseyici bakışlarla baktı. Ulan her kolu bacağı ağrıyanı doktora çıkartmaya kalksak buraya özel bir hastane kurmamız gerekir. Ona bakarsan benim de hem kolum hem de bacağım ağrıyor ama hiç doktora gitmiyorum. Aa, işte bu kötü dedi Abuzer. Böyle şeyler ihmale gelmez. Kol bacak ağrısı deyip geçmeyin. Çeşit çeşit nedenleri vardır. Romatizma olabilir ve yavaş yavaş ilerleyip bütün vücudu sarar bu meret hastalık. Zamanla kalbi bile etkisi altına alır ve insanı yaşamaktan bezdirir. Bir yapıştığımı bırakmaz. Siz beni dinleyin. Hiç vakit kaybetmeden uzman bir doktora görünün. Hatta fırsat bulursanız Bursa'ya kaplıcalara gitmenizi salık veririm. Yardımcı şaşkınlık içerisinde konuşmayı dinlemişti. Konuşma bitince öğleden sonra havalandırma saatinde seninle görüşeceğiz dedi. Doktora hiç gerek kalmadan seni iyileştireceğime eminim. Abuzer yardımcının bu sözlerine şiddetle itiraz etti. Katiyen olmaz dedi. Böyle bir durumda tedavi talebimden bile vazgeçebilirim. Çünkü nasıl bir doktor sizin işinizi yapamazsa siz de doktorun işini beceremezsiniz. Bu konuda sizin fikrinize katılmadığımı üzüntüyle ifade ederim. Yardımcı bir süre daha Abuzer'e bakıp kapıdan çekildi. Mesut Abuzer'e bakıp güldü. Bugünkü havalandırmada kendini iyi bir dayağı hazırla dedi. Abuzer ranzasını uzandı. Fark etmez dedi. Bir dostum sık sık şu sözleri söylerdi. Korkunun ecele faydası yoktur. Anlayabildiğim kadarıyla burada bir insan yemekten çok dayak yemek zorunda. Bu durumda dayak yemekten korkmanın bir anlamı yok. Ayrıca bu dayağı bize nasıl satacaklar? Ha bir saat önce, ha bir saat sonra. Bunun hiçbir önemi yok. Yeniden Murat'ın sesi duyuldu. Kendinden fazla emin görünüyorsun. Ancak bazen evdeki hesap çarşıya uymayabilir. Gerekli gereksiz konuşmalarınla karşı taraftakileri tahrik ettiğini fark ediyor musun? Durmadan yüksek perdeden konuşmana karşın henüz hangi grubun taraftarı olduğunu bile bilmiyoruz. Abuzer Murat'a doğru baktı. Sen buna da şükretmelisin dostum dedi. Ben neden burada olduğumu bile bilmiyorum. Doğal olarak da bu durumun suçlusu ben değilim. Ama burada bir doktor bulunuyorsa ve benim de bir rahatsızlığım varsa bu doktor tarafından muayene edilmemi istememin neresi kötü? Başkaları kızacak diye bundan vazgeçecek değilim. Şunu açık ifade etmek isterim ki yaşadığım sürece bulunduğum ortamda en iyi koşullarda yaşamak istedim ve sanıyorum ki herkes böyle yapmak zorundadır. O az önce kapıdan bakanlar beni ve seni dövmeyi kafaya koymuşlarsa bunu nasıl olsa yapacaklardır. Bundan korkup da doktora gitmemek herhalde onları daha fazla sevindirir. Murat poh diye ne anlama geldiği anlaşılmayan bir ses çıkardı ve seni de göreceğiz diye imalı konuştu. Öğleden sonra koğuşun yarım saatlik havalandırma vakti gelmişti. Koğuşun kapısını açan gardiyan herkesin dışarıya çıkmasını söyledi. Siyah yağlı saçlı, kara tenli, suratı fareye benzeyen birisiydi bu. Yanından geçerken Bayram Abuzer'in kulağına eğildi. Bunun adı fare surat dedi. Havalandırmada Abuzer temiz havayı ciğerlerine doldurmak için derin derin nefesler aldı. Bir iki jimnastik hareketi yapmaya çalıştı. Ancak ağrılar içerisindeki güçsüz bedeni buna izin vermedi. Tam o sırada havalandırmanın kapısı açıldı. İçeriye ellerinde coplarla askerler doluştu ve hiç duraksamadan Abuzer'in üzerine çullandılar. Askerlerin bir bölümü de diğerlerinin üzerlerine saldırdı. Siyasi tutuklular ellerinden geldiğince direniyorlar ve sloganlar atarak bağırıyorlardı. Abuzer üzerine aralıksız inen cop darbelerin altında sarsılıyordu. Dayak faslı olanca şiddetiyle sürüyordu. Gardiyanlar tutukluları yere yıkmış olanca güçleriyle vururken yardımcı havalandırma kapısının önünde ellerini göğsünde birleştirmiş, yüzünde sadist bir gülümsemeyle olan biteni izliyordu. Dayak faslı yardımcının öttürdüğü düdükle son buldu. Gardiyanlar geri çekildiler. Abuzer kafasında ve vücudunda patlayan copların yarattığı şoktan kurtulmaya çalışarak ayağa dikilmeye uğraşıyordu. Yavaş yavaş ayağa kalktı. Kafasını kapıya çevirdi. Yardımcıyla göz göze geldiler. Yardımcı askerlerin arasından geçerek Abuzer'in yanına kadar sokuldu. Sadistçe gülümsemesini sürdürerek başka bir arzun var mı diye sordu. Abuzer kendini biraz toparlamıştı. İlginize teşekkür ederim dedi. Doğrusu sizden bu kadar sıcak bir ilgi beklemiyordum. Beni yanılttığınızı itiraf etmeliyim. Şimdi doktora ne zaman çıkabileceğimi öğrenebilir miyim? Yardımcı Abu Zer'in bu soğukkanlılığı karşısında bayağı şaşırdı. Henüz doktorluk bir halini göremiyorum dedi. Ama rahatsız olan benim dedi Abu Zer. Böyle durumlarda da genellikle doktora gidip gitmemeye hastanın kendisi karar verir. Yardımcı elindeki copu pantolonun kenarına vurup pat pat diye sesler çıkartıyordu. Ama burada durum biraz farklı dedi. Burada buna ben karar veririm. Hala doktora çıkmakta ısrar ediyor musun? Size karşı saygısızlık etmek istemem diye konuştu Abu Zer. Ancak kolumdaki ağrılara söz dinletemiyorum. Ben ne kadar doktora gitmek gereksizdir diyorsam da sağ kolum ve diğer organlarım bu sözlerime şiddetle itiraz ediyor ve ille de doktor diyorlar. Komutan yine ağzını yaydırarak güldü. Peki o zaman dedi. Seni kırmak kimin haddini? Gardiyanlara döndü. Bu henüz doktora çıkacak durumda değil dedi. Yardımcının bu sözleri üzerine kurulu yay gibi yerlerinde zorlukla bekleyen gardiyanlar Abu Zer'e doğru koştular. En önde fare surat bulunuyordu. Dayak bu sefer daha uzun sürdü. Abu Zer dayağın sonunda daha zor toparlandı. Kafasına öyle etkili darbeler yemişti ki bir anda onlarca yıldızın gözünün önünde uçuştuğunu görmüştü. Evet dedi, şimdi ne düşünüyorsun bakalım? Abu Zer göğsünden hırıltılar gelerek soruyu yanıtladı. Sizin kıymetli zamanınızı aldığım için üzgünüm. Ama doktora çıkma konusunda hala ısrarlıyım ve sanırım doktora çıkmaya da hak kazandım. Yardımcı başındaki kepini çıkardı. Saçlarını parmaklarıyla düzeltti. Ayaklarının üzerinde güçlükle durabilen Abu Zer'e nefretle bakarak "Bundan sonra senin Azrail'in benim." dedi ve arkasını dönüp hızlı adımlarla kapıdan çıktı. Abu Zer kolunu bayramın boynuna dolayarak onun yardımıyla duvar kenarına doğru ilerledi. İlerlerken dikkatli bakınca bayramın burnunun kanamış olduğunu fark etti ve bayramın saçlarını şefkatle okşadı. Bu fare suratı hiç sevmedim dedi. Bana biraz sinsi gibi geldi. Onunla fazla samimi olmaya gelmez. Bayram şaşkın şaşkın Abu Zer'in suratına baktı. Duvarın kenarına gelince Abu Zer kolunu bayramın boynundan çekti. Duvarın kenarına oturdular, sırtlarını duvara dayadılar. Hava bir hayli soğuktu. Gök koyu gri bulutlarla kaplıydı. Ama bu soğuğa karşın onlar az önce yedikleri copların kızıştırdığı suratlarından akan terleri siliyorlardı. Ertesi gün fare surat yanında 4 gardiyanla gelip Abu Zer'i doktorun yanına götürmek için koğuştan çıkarttılar ve sıkı bir aramadan geçirdiler. Çeşitli koridor ve demir kapıları açtıktan sonra doktor odasının bulunduğu kısma ulaştılar. Buraya gelinceye kadar Abu Zer 3 ayrı bölümde değişik görevlilerce arandı.